Ayrım 21, sayfa 277. Kızlı dolaşmalar. Haluk ertesi gün öğleden sonra yemekhanede, "Bizimle geleceksin Ahmet, TÖS'e gideceğiz. Muharrem öyle istiyor," dedi. Çıktılar. Bahçede 3 arkadaş daha bekliyor. "Gidip biraz konuşalım. Anlayalım yapılacak işin boyutunu. Sonra dönüp iş bölümü yapalım akşam." Yürüyüp geçecekler karşıya. Birden durakladı Ahmet. "Nurten?" Şaşırtısından bağıracaktı az daha. "Ne arıyorsun burada sen?" diye sordu. Bir yandan da koşup vardı kızın yanına. "Ahmet, çok mu oldu görüşmeyeli? Biraz daha büyümüş, gelişmişti. Boynu, yanakları, dudakları pembelmişti. Belki dün akşam banyo yapıp yattı. Işıl, ışıl derisi. Saçları parlıyor gün ışığında. Boyu uzamış. Bir kız daha var yanında. Telaştan tanıtmadım. Arkadaşım Zehra, kimyadan." Ahmet, "Ben de abileri tanıtmadım. Onlar da bırakıp yürüdü. TÖS'e gidiyorduk. Bir görev var da." "Engellemeyelim," dedi Nurten gülerek. "Şöyle bir yoklamaya geldik," dedi Zehra. "Sen aramayınca biz arayalım," dedik. "Ben arayacaktım. Vefasız çıktım." Yürüdüler durağa doğru. "Sakıncası yoksa biz de gelelim." "Hiç sakıncası olmaz bence. İyi olur daha." Hızla yürüdüler. Yetiştiler Muharrem gile. "Tanıştırayım sizleri Muharrem abi, Haluk abi, Hasan. Hacettepe'den Zehra arkadaşımız, Nurten arkadaşımız." El sıkıştılar sırayla. "Biz Ahmet'i görmeye geldik. İşinize engel olmayalım." Muharrem belki, "Evet, Ahmet sizi sonra arasın," diyecekti. Ahmet araya giriverdi. "Nurtengil de gelseler iyi olmaz mı? Yardımları dokunur öğretmenlerin boykotuna." Bir an düşündü Muharrem. "Tabii, birlikte gidelim." Otobüs yürüdü. Kurtuluşu, Kızılay'ı geçtiler. Demirtepe'de indiler. Bulvarın üstünde bir apartmanda 2 dairesi vardı TÖS'ün. Aşağıdaki dairede yazmanlar, saymanlar çalışıyor. Yukarıda yöneticiler. Önce aşağıya girdiler. İsmail Mahir Hoca orada. Kalkıp karşıladı. Ellerini sıktı. Belli bir odası yoktu kimsenin. Açıktı kapılar. Giren çıkan, durup bakan. Bu arada konuşuyorlar gelip gidenle. Biri sırasını bekliyor öteki konuşurken. Bekleyenler birbirine yer veriyor. Önce Nurten'le Zehra'yı, Muharrem'le Haluk'u oturttu. Sonra kendi oturdu. Ahmet'le Hasan ayakta kaldı. "Bizim işler böyle," dedi İsmail Mahir Hoca. "Dar yerlerde çözmeye çalışıyoruz geniş geniş dertleri. Birazdan yukarı çıkarız. Neyse, afişler basılmış. Yarın alacağız. Bir yandan da ekipler kurup yapıştıracağız. ODTÜ'den arkadaşlar gelecek. Deneme Lisesi'nden, Abidinpaşa Lisesi'nden son sınıf öğrencileri. Öğretmen arkadaşlarımız katılacak. Güvenlik için 2 dairede birer grup bulundurmalı, bir grup da bulvar üstünde durmalı diyoruz." Birden güleceği geldi Muharrem'in. "Bulvarın üstünden size ne hocam?" 8 arkadaş burada, 8 arkadaş yukarıda nöbet tutarlar, tamam. Saldırıp da savaş mı yapacaklar? Öyle bir niyetleri varsa zaten yaparlar. Hükümetin niyetinden söz ediyorum. Yoksa sadece nöbet tutmak yeter." Önüne konulan bir yazıyı imzaladı İsmail Mahir Hoca. "Polis desteğinde bir saldırı olursa önlemek zor. Gene dikkatli olmak gerekir. Gireni çıkanı denetlemek. Bakarsın güpegündüz bir bomba bırakır, geçer adam. Bunlar tamam hocam, kolay. Afişlemede çalışacak arkadaşları sapladınız mı? Onlar da tamam. Bugün diyorsanız bugün, yarın diyorsanız yarın. Sabaha karşı 50 koldan başlar. Bu işlerde deneyimli arkadaşlarımız var. Okullarla bağlantı gruplarımız. Onları da düşünüyoruz. Öyleyse sizi yukarı çıkarayım. Genel başkanımız orada. Çayları birlikte içer konuşuruz." Haluk, "Topluca mı gideceğiz?" gibisine baktı kalkarken. "Buyurun, buyurun," dedi. "Geleceğinizi söylemiştim." Nurten'i, Zehra'yı, Hasan'ı, Ahmet'i itti omuzlarından. Asansörü beklemeden çıktılar. Yukarısı daha da kalabalık. Belediye temizlik işçileri sendikası temsilcileriyle konuşuyor genel başkan. Salonda geniş bir masanın çevresindeydiler. Cafer Efendi çay veriyor. Yandaki odalarda yazmanlar, savunmanlar. Hali vakti yerine bir aile otursun diye planlanmış apartman dairesine sıkışmış Türkiye Öğretmenlerinin örgütü. Genel başkanın oturduğu salonda yürütme kurulu da çalışır. Konuklar gelir gider. İsmail Mahir Hoca'nın gençlerle girdiğini görünce işçilerden izin isteyip kalktı, gelenleri karşıladı başkan. Hepsinin ayrı ayrı elini sıktı. "Buyurun, geçin, birer boş yer bulun, oturun, bitiriyoruz," dedi. Nurten önceki yıllarda yapılmış açık hava toplantılarının fotoğraflarına baktı bir süre. Sonra karşı duvardaki yazıyı okudu. Siyah üstüne sarı, "Devrim için eğitim." Onun altında başka bir yazı yer alıyordu. "Halk her şeyi yapabilse bile ne istediğini bilmedikçe istediğini yapamaz." Bir söz oyunu gibi geldi Nurten'e. Dönüp yeniden okudu. "Halk her istediğini yapabilse bile yapabilirini kabul ediyor mu? Tam istediğini bilmeli önce. Önemli olan bilmek mi?" Galiba eğitimin önemini vurguluyor bu cümle. Ahmet dirseklerini dizlerine koymuş, omuzları arasında gömülmüş gibi duran başını bu yazıya çevirmiş. Kıvırcık olmuş saçları uzayınca. "Böyle olduğunu bilmiyor mu önceden? Kara kaşları yüzünün yarısını dolduruyor sanki. Az önce yalanmış gibi ıslak dudakları iri, dolgun yuvarlak. Dişleri şaşılacak kadar ak. Sürekli düşünüyor gibi bir sessizliğin içinde. Birden bu sessizliğin yoksa bir sıkıntıdan mı geldiğini düşündü Nurten. Başka türden bir duyguyla incelemeye başladı hemşerisini. Ahmet'in evlerine çıkıp geldiği günü düşündü. Bir de Şerfe'nin geldiği günü. Avluda erişte kurutuyorlar. Ahının önünde inekler var. Sinekler oradan oraya savruluyor. Bulgur sermişler avluya. Belki dut zamanıydı. Yaşamında en çok o gün utandığını anımsıyor. Kınadı mı Ahmet? Bir gün sormak istiyor. Bir gün böyle yanında arkadaşlarıyla değil, Zehra ile değil, ikisi yalnız baş başa oturup konuşmak istiyor. Nişanlanacaklar, evlenecekler mi? Öyle bir istekle mi düşünüyor bunu? Kendisi düşünüyor mu şimdi? Ahmet de düşünüyor, açılmayı tasarlıyorsa, bir gün açılırsa ne diyecek? Gelenekten kopamamış insanlar gibi ana babasına mı bırakmalı, yoksa özgür, kendini egemen, söylemeli mi gönlünün sözünü? Nedir gönlünün sözü? Daha önce kaç kez düşündü Ahmet'i? Düşündü mü Burdur'da? Birden dizini dürttü Ahmet'in. Görüyorsun yazıyı değil mi? Göz kapaklarını indirip kaldırdı Ahmet. Bunları almışlar başlarını gidiyor. Devrim için eğitim. Eğitimi bir yöne doğrultmaktan söz ediyorlar. Halkın istediğini yapabilmesi için, isteğinin ne olduğunu iyi bilmesi, bu yönde eğitilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Öğrenciler değil sadece değişen. Belediye Temizlik İşçileri Sendikası'nın yöneticileri de Öğretmenler Sendikası yöneticileriyle konuşmada. Genel Başkan'ın yanında oturanlar yürütme kurulu üyeleri belki. Cafer Efendi çayları getirdi. Bütün sorun birlikte yürümeye karar verebilmekte. Kim kiminle el ele, iştenlikle. Bizim de bilmediklerimiz çok. Birlikte yürürken öğreniriz. Birlikte çalışmakla daha kısa sürede giderebiliriz eksikleri. Daha kısa sürede güçleniriz. Bir resim öğretmenimizin yazıp getirdiği bir şiiri vereyim size. Götürüp sendikanıza asın. Sizinle çok ilgili. Bunları temizlik işçilerine söylüyor TÖS'ün başkanı. Boru yapılmış kartonu duvarın dibindeki dolaptan aldı, açtı. Nazım'ındır mutlaka diye geçirdi içinden. Sonra da Nurten'e fısıldadı Ahmet. Nazım'ın şiirini veriyor, büyük odanın. Kesik kalemle, çini mürekkebiyle yazılmış güzel mi güzel bir blok. Yukarıda öğrenmeye övgü başlığı yer alıyor. Birden böyle bir şiirini anımsayamadı Nazım'ın. Çeviri bir şiir. Emekçilerin ozanıdır yazan. Anlamı açık, güzel bir şiir. Daha güzelini kendi içinizden çıkanlar yazacak. Şimdi tam mevsimi. Okumaya başladı başından sonuna. Ne yap yap öğren her şeyi. Ne yap yap başa geç. Sürgünde misin? Öğren. Mutfakta mısın? Öğren. Zindanda mısın? Öğren. Altmışında mısın? Öğren. Ne yap yap başa geç. Tüylerinin titrediğini duyuyor Nurten. Tatmadığı, bilmediği ne tatlar, ne duygular var dünyada daha. Birden bu şiirin kendisinde olmasını istedi. Hemen götürüp anasını okumalı. Belki bir kitapta vardır. Hangi kitapta olduğunu öğrenince bir tane alabilir. %100 bilir Ahmet. Ya da dur. Çantasından defter kalem çıkardı hemen. Kalktı ayağa. Hocam yazabilir miyim? Çok hoşuma gitti dedi. Doğru mu Nurten'in yaptığı diye düşündü Ahmet. Kınamazlar mı bilgisizliğini? Ama öğren diyor. Ne insanlar var bilir görünür. Nurten hemen yazmaktan çekinmiyor. Kendisi bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Düşünmeye başladı. Sen evsiz barksız okula git. Sen tir tir titreyen yut bilgiyi. Sen aç ve çıplak al kitabı eline. Bir silahtır sana o. Sarıl ona, başa geç. Sıkılma arkadaş. Araştır, sor. Kulak asma her söylenene. Gözünü dört aç, kendin gör. Bir şeyi kendin öğrenmedin mi, bilmiyorsun demektir. Aşağıdan bulvarın gittikçe artan gürültüsü geliyor. Işıklar yanmaya başladı beşer onar. Öte yakada Şoförler Federasyonu'nun genel merkezi görünüyor. O da bir apartman dairesinde. Pek iyiydi araları hükümetle. Başka sendika levhaları göze çarpıyor. Banka şubesinden çok sendika şubesi. Kim bilir kaç bin parçaya bölündü. Çağın devrimci gücü. Levhalarla, kapılarla. Düşünüyor Ahmet. Devrim için eğitim ama işin bir de bu yanı var hocam diye konuşmak istiyor. Onu sonra konuşuruz fırsat olursa. Onu sonra Nurten'le konuşuruz. Şimdi bize görevimizi söylesinler. Genel başkanın ağzından dinleyip gidelim. Çünkü yapılacak çok iş var. Bunların da olmalı. İyi bak şu hesaba. Sensin onu ödeyecek olan. Her koltukta oturana mim koy. Nasıl gelmiş oraya? Sor, soruştur. Ne yap yap başa geç. İsmail Mahir Hoca telefonlara cevap veriyor arada. Durmadan şehirler arası çalıyor. Postacı telgraf getiriyor. Okulların paydo saati gelince girip çıkmalar artıyor. Genel Başkan Temizlik İşçileri Sendikatı temsilcilerini geçirip geldi. Aralarına oturdu öğrencilerin. İsmail Mahir Hoca yine telefonun başında. Savunmamlar girip çıkıyor. Muharrem'le Haluk bakıştı. Sonra fısıldaştılar belli belirsiz. Biz İsmail Mahir Hoca ile konuştuk dedi Muharrem. Katkımızın ne yönde olacağını anladık. Gerekeni elimizden geldiğince yapacağımıza inanabilirsiniz. Biraz titrekti sesi. Belki tam bunları demek istemedi. Bunlar çıktı ağzından. Sonra kalktı ayağa. Daha güzel sözler söyleyememiş olmanın üzüntüsünü tokalaşırken belli etmek istedi. Gereğinden çok sıktı Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı'nın elini. Milli piyango yapısının önüne gelince Haluk'u çekti Muharrem. Siz biraz dolaşın dedi ötekilere. Karşılık beklemeden yürüdüler. Zehra sağa geçti. İki kızın arasında kaldı Ahmet. Sıkıldı. Nurten'in soluna geçmek istedi. Yakıştıramadı. İçinde tor top bir özlemdi. Piknikte oturup hiç olmazsa bir bira içmek. Ama kim bilir kaça bardağı. Yeter mi ısmarlamak için parası? Hiç gitmedi daha. Çağırmamış da olamaz. İlk koşullarından biri bu değil mi kızlarla arkadaşlığın? Bir yere oturalım mı biraz? Yoksa dolaşalım mı? Güldü Nurten. Yanağının ortası çukurlandı. Şimdi kalktık. Yürüyelim azıcık. Meclis Parkı'na çıkalım isterseniz. Güven Park'ın önünden geçtiler. Yapıldığı zaman alnına bir kişinin girmesi için bütün millet soyundu yazılan güven anıtına baktılar kısaca. Gerçekten diye düşündü Ahmet. Neden öyle yapmış ontucu? Sadece Atatürk giyinik. Sabanı itenler, yükü çekenler çıplak. Vızır vızır aramışlar kimdir yazan. Kim bilir kimleri götürdüler bulduk aradığımızı sanarak. Ayrancı, Çankaya, Esat, Kavaklı, Gazi Osman Paşa semtlerini kalkan dolmuşların ardında kuyruklar başlamış. Bakanlıkların orada gelip gitmeler hızlanmış. Bulvardan yüzlerce araba, kimisi aşağı, kimisi yukarı akıyor. Yıldızları siyahla kaplanmış general arabaları göze çarpıyor ara sıra. Hasan ile Zehra açılıyor. Ahmet dinliyor Nurten'i. Bir gün Gençlik Parkı'nda oturalım. Havuzun çevresinde gazinolar var. Herhalde kazık değildir. Burdur'da çelik çemberlerin içindeydik. Çok konuşmak istiyorum seninle. İçimde ne var ne yok söylemek istiyorum. Akıllı bir arkadaşa ihtiyacım var. Atacığım her adımı önceden bilmek istiyorum. Kimdir, nedir öğrenmek istiyorum senden. Herkesten çok senden. Boş vakitlerimde hep okumak istiyorum. Sosyalist Ozan'ın şiiri çarptı beni. Onu herkese belirtmek istiyorum. Çabuk fabrikalara, köylere gitmek istiyorum. Ayağımı yere basmak istiyorum. Devrimciler içinde ayakları yere basan az. Sen de mi aynı kanıya vardın? Bakıyorum da dağda taşta ne kadar işçi köylü varsa uyanmış. Ana babalarımız sabrın sınırına gelmiş. Yarın devrim olacak. İlk adımı atmamız bekliyor gibi bir havanın içinde herkes. Gençliğin ibecin olması iyi. Uyandıracak halkı. Tamam da kolay sanıyorlar uyandırmayı. Kolay zor ama gerekli değil mi? Gerekli yaparken dikkatli olmalı. İşlerinde çok polis ajanı olduğunun ayırdığında değil hiçbiri. Eğer aramızda çok ajan yoksa şu sıra, burjuvalar ve onların hükümeti enayidir. Değil oysa. Bilmem bunu nasıl anlatmalı birbirimize. Daha doğrusu nasıl önce kendi kendimizi uyarmalı. Asıl seni başkan yapmalı diyorum ben. Gözlerini aradı Nurten'in. Alay mı ediyor? Çok mu bilgili sanıyorsun beni? Çok bilgili değil deyip geçecekti. Çok bilgili değil, sadece dikkatli, sabırlı, nerede, nasıl durulacağını bilebilen. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dengine geldiler. Beklediler yeşil yanasıya. Hasan'la Zehra geçmiş bakınıyor. Arkalarında Meclis Parkı'nın çimleri görünüyor. Kalabalık yığılmış kırmızı ışığın önüne. Nurten kolundan tuttu Ahmet'in. Sana yaşadığımız günlerin bir şiirini okumak istiyorum, dilersen. Okudu. Kof olduğunu söylüyorsam karşıdaki düşmanın, sen güçlü olduğun vakit koftur o. Ve alnına yazıldığı için değil, iyi savaştığın için kutlayacaksın zaferi. Akıl yüklü bir şiir. Kimin? Kemal Özer'in. Akıl yüklü olduğu için seviyorum. Bir şey sormak istiyorum Nurten. Ama yeşil yanınca yürüdü kalabalık. Daha sıkı tuttu Ahmet'in kolunu. Niçin sormuyorsun dedi Nurten ivediyle. Kırılırsın diye korkuyorum. Sana kırılmam, hemen sor. Buraya gelince mi devrimci oldun, yoksa Burdu'da da var mıydı bu görüşlerin? Güldü Nurten. Öyle safsın ki bazen. Buluşabiliyor muyduk bir 10 dakika? Konuşabiliyor muyduk? Burada da 1-2 daha. Bakalım kaç gün sonra yeniden göreceğiz birbirimizi. Her gün görüşürüz istersen diyecekti, durdu. Korktu, aşık olup her şeyi aksatmaktan. Akşamın sisleri iniyor yoğunlaşarak, isin pasın içine gömülüyor kırların başkenti. On binlerce, yüz binlerce bacanın çıkardığı duman, çukurları, düzleri doldurmuş. Parça bölük çabalarla ısınmaya çalışıyor. Bozkır'ın ortasında gökdelenler gece kondular. Bacalardan çıkanı ekleniyor taşıtların çıkardığı da. Hasan'la Zehra, parkın kaldırımla bitiştiği yerde duruyor. Nurten'le Ahmet varınca Hava Kuvvetleri Komutanlığından yana yürüdüler. Durağın oradan başlıyor görkemli merdivenleri parkın. Gittikçe artan ayazlarda hala yeşil. Yürüyüp orada bir yere oturmak istiyor hepsinin canı. Sapıverdi Zehra. Hasan da saptı yanı sıra. Ahmet'le Nurten yeniden yetişti. Çankırı taşlarının üzerine basarak 2-3 merdiven çıktılar. Düdük öttürmeden çıkıp geldi biri denizci, biri havacı, iki asker. Nereye? Belki bir yasak bölgeydi. Ansızın durup düşündü Zehra. Meclise. Meclisin kapısı yanda. Orada müracaat var. Meclise gitmiyoruz biz, dedi Hasan. Gitmek isteseniz de kapalı zaten. Parkta gezelim diyoruz azıcık, dedi Ahmet. Şimdi gezersek baharında gelir otururuz. Kışında, baharında yasak. Öğrencilere mi yasak yoksa herkese mi? Sivile, askere, öğrenciye, herkese. Niçin sulamışlar, bakmışlar madem? Kim bilir niçin? Biz bekliyoruz sadece. Nurten güldü. Belki bizim Burdur köylerinden şunların biri. Belki Zonguldaklı, Uşaklı. Belki en çok kışın görmeyi istediğim doğudan. Ama neden daha uzak? Çin'den gibi bakıyor denizci olan. Gelin, dedi Ahmet. İstersek kıyıdaki taşlara oturabiliriz. Durakta otobüs bekliyor gibi yapıp. Taşlara da oturamazsınız, diyor havacı. Biz de oturmayız. Zaten soğuk. Halk Evleri Merkezi'nin önünden Tarım Bakanlığı önüne geçtiler. Her yer gezinerek akan orta yaşlı genç insanlarla dolu. Gezinenlerin 100 kat çoğunu şu sel gibi akan dolmuşlar otobüsler taşıyor. Nereden gelip nereye, neyi giyinmeye, neyi yiyip içmeye gidiyorlar acaba? Yoksa hepsi de fakültedeki gibi bambaşka bir koşunun içinde mi? Kaçta kaşı o koşunun içinde acaba? Onların da kaçta kaçı yiğit, kaçta kaçı korkak, dönek. Zehra ile Hasan öncelerden tanışıyor gibi içli dışlı yürüyorlar önden. Ahmet ile Nurten zor yetişiyor. Kızılay'ı geçip biraz daha yürüdüler. Ordu evinin karşısındaki postanenin önünde durdular sonunda. Ayrılalım artık, dedi Zehra. Köprünün altına kadar geçirelim sizi. Sık sık buluşalım Hasan, uğrayın bize. Tabii, görüşsek iyi olur, ararız. Afişlemi bitsin, Ahmet'le geliriz. Bizim de katkımız olsun TÖS'ün boykotuna. Okullara gideriz isterseniz birlikte. Dişçilik okulunun orada bıraktılar. Yurtlarına doğru çekilip gitti kızlar. Hasan, şuradan tepenin oradan vuralım. Demir yolunun üstünden geçeriz, dedi. İç çekti. Böyle kız görmedim. Zehir. Üst üste belki 10 kez söyledi. Zehir, zehir. Ahmet de Nurten için düşündüklerini söylemek istedi. Dinlemedi Hasan. Yürüyüp yurda geldiler. Bir insanın ajan olup olmadığı. Kantinin kapısında karşılaştılar Feyzullah'la. Bakın size söylüyorum. Kim benden kuşkulanıyorsa, kim bunu orada burada söyleyip duruyorsa, elindeki kanıtları koysun ortaya. Bunu yapmadan dedikodu üretenler orospu çocuğudur. Az önce Haluk'la Muharrem'e de söyledim. Her yerde lafımı edip ama göster kanıtını deyince göstermeyen sıpalardan çektiğim yeter. Serseriler, ben size diyor muyum? Şusunuz, busunuz. Bunları bize mi söylüyorsun? Size, başkasına, kim ilgiliyse. Abisin, ağzını toplasan iyi olur. Hoppala, bir de dayılık mı? Dayılık değil ama kötü konuştun. Bizim de onurumuz var, konuşmayalım mı? Ahmet çekti Hasan'ı. Gidelim şuradan. İçine oturmuş, devrimciliği tekelini almış, 5-6 serseriden başka adam yok mu bu fakültede? Serseriler, önlerine geleni ajan, ajan. Sesini yumuşattı Ahmet. Sana bizden kimsenin bir şey dediği yok. Ama senden kuşkulanıyorlarsa güven vermek senin görevin. Birden uzattı elini, topladı Ahmet'in yakasını. Ne demek istiyorsun? Bu sözünün anlamını açıkla. Demek hepiniz kuşkulanıyorsunuz. Ben kuşkuları gidermiyorum. Söyle nedir kuşkun? Söyle neyi gidereceğim? Sıkıca tutup sarsmaya başladı. Söyle diyorum. Mavi gözleri kirlendi. En sevimli halinden eser kalmadı. Hala sarsıyor. Ahmet sesini çıkarmıyor. Hasan atılıp çekti elini Ahmet'in yakasından. Dayılığın gereği yok. Dövüş istiyorsa canım, söyle bilelim. Kim kuşkulanıyorsa kuşkulanıyor. Bize ne soruyorsun? Dikkat et çevrene. Bizi dişine göre buldun galiba. İtti bağrından, gidip sırtını duvara çarptı. Oo diye uzattı Hasan. Ahmedit de çekti kolundan. Fazla oldun dedi. Yürüyüp gittiler sonra. Feyzullah bir süre kaldı orada. Bakındı dört yanına. Düzeltti yakasını paçasını. Sonra yürüdü örgüt odasının bulunduğu ikinci kata. Kim çıkarsa karşısına çatışacak. Muharrem, Kazım, Ruhi, Haluk, Erdal. Soracak, deşecek. Kimdir bu söylentiyi yayan? Kapıyı sert açmıştı ki şırp kesildi içeridekilerin konuşması. Üstü örtüsüz üç masayı yan yana getirmişler. İnegöl sandalyelerini dizmişler çevresine. Derin bir tartışma var. Feyzullah tutulup kaldı kapının ağzında. Fıstık üzüm yediğimi bile konuşmuş orospu çocukları. Çocukluğumun özlemini. Herkesin olmaz mı zayıf bir yanı? Susuyor. Suskun uzuyor. Bir söz demesi gerekiyor. Yoksa gene polislik görevliyle geldiğimi düşünecekler. Bir bir gözden geçirdi masanın çevresindekileri. İyice kuşkulandı Haluk. Muharrem Kazım'la fısıldaştı. Kazım kalktı usulca. Yürüdü kapının dibine kadar. Bir eliyle kapıyı tutup bir eliyle Feyzullah'ı çekti. Çekip odanın ortasına getirdi. Bir sandalye sürdü altına. Otur dedi. Oturdu birden. Sonra bacak bacak üstüne attı. İndir bacaklarını. Doğru otur. İndirdi uysallıkla. Konuş şimdi, ne istiyorsun? Siz konuşun. Ne istiyorsunuz? Niçin açtın kapıyı? İzliyorsun ne yaparsak. İzlemek için açmadım. Yakıncamı söylemek için açtım. Hayrola, nedir yakıncan? Niçin orada burada ajan olduğumu söylüyorsunuz? Başka? Başka yok, bu kadar. Sen söyle, niçin kuşku uyandırıyorsun? Niçin yetkili olmadığın işlere burnunu sokuyorsun? Niçin el fetihe aday saptıyorsun? Kim adına yaptın bu görevi? Erdal kalktı, kapıyı kilitledi, cebine attı anahtarı. Öt bakalım şimdi, tez öt be, uğraştırma bizi. Aşağıya yukarıya baktı Feyzullah, Muharrem kalktı. Önce memleketini söyle bakayım sen. Nasıl memleketimi? Doğum yerimi, ailemin oturduğu yeri mi? Doğum yerim Uşak Ulubey. Çocukluğum orada geçti. Ailem İzmir'de oturuyor. Göçtük herkes gibi. El fetih konusunu anlat. Kim adına aday saptadın? Söylemem. Faşistler silahlanırken, devrimcileri birer ikişer öldürürken, sizin pasifist politikanızı onaylamayan bir grup devrimcinin işidir o. Kim olduklarını asla söyleyemem. Bunun bir polis oyunu olmadığını nereden bilelim? Kesin olarak polis oyunu değil. Polis oyunu ise bile size ne? Katılmazsınız olur biter. Nitekim federasyon olarak hiçbir ilgi göstermediniz. Katılan arkadaşlarımız, gençlik. Gençlik sadece sizin değil, gidenler bağlamaz sizi. Adlarını söyle. Burjuva polisi gibi sıkıştırmayın adamı, bilmiyorum. Bilsem de söylemem. Emperyalizmle savaşmak suç değil. Emperyalizmle savaşan bir halka yardımcı olmak sapıklık değil. Siz uyuyorsunuz diye biz de uyuyalım mı? Haluk fırladı, girdi çenesinin altına, vuracaktı. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Ne bu ağızlar? Siz yönetimde olanlar, biz olmayanlar. Seçimler yakın. Silahlanma tezinizi anlatırsınız genel kurula. Arkadaşlar sizi seçer, silahlanırsınız. O zamana kadar bunu yapamazsınız. Yok bunlar, anlaşıldı mı? Zaten yok. Biz bunu açıktan yapmıyoruz. Biz dediğim, ben bu düşüncedeyim ama esas düzenleyenler kim tanımıyorum. ODTÜ'den Turgut var, ona söylemişler, o da bana söyledi. Ben de birkaç kişiyle konuştum, o kadar. Muharrem fısıldadı Kazım'a. Tam hücre örgütlenmesi. Özenti yahu. Feyzullah rahatladı bu arada. Pasifizmi o kadar ileri götürdünüz ki kendinizi hepimizi boş oturtuyorsunuz. Başkası görev verince de kızıyorsunuz. Muharrem öksürdü. Görev gerektiğinde verilir. Gerekmeden ne görevi vereceğiz? İşte ben de bunu anlamıyorum. Hepimizi teker teker yere serdikleri zaman mı gerekecek görev? Faşizm aldı başını gidiyor. Örgütlenip karşı koymak gerekmez mi? Kitle içine girip halkın desteğini sağlamak gerekmez mi? Hiçbir çalışma yok, çaba yok. Sen hizipsin be. Bizim çalışmamız, çabamız seni doyurmaz ki. Biz ne yapsak sen kendi kafandan geçeni bekliyorsun. Ona uymayan hiçbir işi, kimseyi beğenmiyorsun. Bizden söylemesi. Bu bir. İkincisi, kimse benim ajan, şu bu olduğumu söylemesin orada burada. Aranızda asıl ajan kimse, onlara dikkat edin. Benim gibilere takılıp şaşırmayın. Sesini yanıklaştırdı, ağlayacak gibi oldu, acındırdı biraz da. Fısıldaştılar Muharrem'le Erdal. Bırakalım gitsin şu. Gitsin tabii. Gerektiğinde çağırıp ufak tefek görev verelim. Gelsin afişleme yapsın yarın. Haydi çık şimdilik. Yarın bir görev verebiliriz, hazır ol. Yüzünün gerginliği gitti. Mavi gülümsemesi geri geldi. Altta kalmayıp üste çıkışına mı sevindi, yoksa görev verileceğine mi? Kafasında büyük bir kuşkuyla onun kalkışını izledi Muharrem.